Ayrım 16.
Biz de komünizm konusuna o kadar alıştık ki bir yazıyı okurken komünizm propagandası olup olmadığını hemen anlarız. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, reformlar diye başlar, bu maske altında gider. Bu acayip benzetme hükümetin kesin kararını vermesine yetmişti. Fuat Doğu gitmeliydi. Çünkü artık biliniyordu ki MİT daha THKP, THKPC ve THKO arasındaki farkı bile bilmiyordu. Hepsini aynı örgüt sanıyordu. O ay sonundaki MGK'ya hükümet kanadı kararlı ve hazırlıklı gelmişti. Bu kez kulis çalışmasında başarılı olan hükümetti. Sadi Koçaş manevi lideri İsmet İnönü'ye gidip destek sözü almış, Başbakan Erim'de Cumhurbaşkanı Sunay'ı yumuşatmıştı. Dipnot: bu çatışma sürerken Özel Harp Dairesi ÖHD Başkanlığı'nı Cihat Akyol yapıyordu. Geçen bölümlerden anımsanacağı gibi Koçaş'ın 27 Mayıs darbesine davet ettiği kişilerden biri de Cihat Akyol'du. 1967'ye kadar İstihbarat Daire Başkanlığı yaptığı MİT'ten Fuat Doğu ile anlaşamadığı için ayrılıp ÖHD'ye başkan oldu. Yani Sadi Koçaş'ın kavgasında Cihat Akyol onun yanındaydı. 1971'de Trakya Tümen Komutanlığı'na tayin oldu ve ÖHD Başkanlığı'nı yardımcısı Tuğgeneral Kemal Yamağ'a bırakan Akyol 1973'te emekli oldu. MİT Müsteşarı bilinen uzun sunuşlarından birini yapıp erken ayrıldı toplantıdan. Fuat Doğu gidince hükümet konuyu açmak için daha bir rahatladı. Aslında herkes ne konuşulacağını biliyordu. İş kuruldaki güçler dengesine kalmıştı. İlk sözü Başbakan Yardımcısı Koçaş aldı ve hemen konuya girdi. MİT kendi yasasıyla belirlenen stratejik istihbarat görevini yapmak yerine siyasi işler peşinde koşmak, tertipler almak, siyasi akıl hocalığı yapmak, siyasi ve idari icraatta bulunmak gibi görevi olmayan işler yapmaktaydı. Bu suçtur dedi Koçaş, devam etti. MİT'in yasa dışı eylemlerinin bundan ibaret olduğunu da sanmıyorum. Biz bu suçun işlenmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Şu kanaate vardık ki bu müsteşar ve onun istinat ettiği, dayandığı ekiple MİT görev yapamaz. Ve biz de hükümet olarak bu zatla daha fazla çalışamayız. Tartışmayı yöneten Cumhurbaşkanı Sunay'ın sözü bekletmeden verdiği Genelkurmay Başkanı Tağmaç, özetle ordunun böyle bir değişikliğe taraftar olmadığını söyledi. Muharebe ortasında karargah değiştirilmez dedi. Sunay bu sözü çay geçerken at değiştirilmez biçiminde yinelerken Koçaş tekrar söz istedi. İndirici darbeyi sona saklamıştı. Genelkurmay Başkanı'na cevaben sözü daha hala Cumhurbaşkanı'nda olduğunu bildiği Diyanet İşleri Başkanı Yaşar Tunagür dosyasına getirdi. MİT yanlış, hatta yalan rapor da veriyor. Tunagür hakkında soruşturma açan Senato Komisyonu'nun bilgi isteğine MİT, bu zat hakkında bilgi yoktur diye cevap verdi. Ben bakan olunca yazışmaları okudum. MİT belgeye bağlı bilgi olmadığını bildiriyordu. Oyun tutmuştu. Cumhurbaşkanı Sunay hemen müdahale etti. Olmaz öyle şey, o dosya duruyor bende. Koçaş, olmaması lazımdı ama oldu. Bunun üzerine MİT'ten Tunagür hakkında belgeye dayalı bilgi istedim. 3 gün sonra dosya geldi. Cumhurbaşkanı Sunay sinirlendi. Olamaz, olursa ben o dosyayı Fuat Paşa'nın başına fırlatırım. İşte biz de başına dosya atacağınız bu müsteşarla çalışamayacağımızı söylüyoruz diyerek Koçaş son noktayı koydu. Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın direnci kırılmaya başlamıştı. Hep Başbakan Yardımcısı Koçaş konuştu, Başbakan ne diyor bu işe diye yardım aradı. Ama bulamadı. Başbakan Nihat Erim'in yanıtı kesindi. Sayın Koçaş hükümet adına konuşuyor, kendisiyle aynı görüşteyim. Tağmaç bu kez komutanlara başvurdu. Kara Kuvvetleri Komutanı Gürler çekimser kaldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Batur, hükümet bu müsteşarla çalışmam diyorsa çalışması mümkün değildir dedi. Bakanlardan da daha sonra başbakan olacak olan Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, hariç destek gelmeyince Genelkurmay Başkanı Tağmaç müsteşarını kaybettiğini anladı. Artık iş Fuat Doğu'nun yerine aday bulmaya gelmişti. Hükümet General Şefik Erensu'dan söz edecek oldu. Tağmaç çok bilgilidir, benden bile kültürlüdür. Ama emekli olmaz, muvazzaf da vermem. Fuat Paşa'yı da bırakmam artık. Bir sivil bulsunlar şekline dönüştürürdü direnişini. Aday tartışması bir sonraki MGK'ya bırakıldı. Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın deyişiyle hükümet o gün MİT meydan savaşı vermiş ve kazanmıştı. Ama yanılıyorlardı. Savaşın sadece bir cephesi kapanmıştı. Hiram Abbas baş öğretmenini kaybetti. Fuat Doğu'nun istinat ettiği ekibe gelince, o akşam MİT'in Hoşdere Caddesi'ndeki Safe House denilen güvenli evlerinden birinde eşleriyle birlikte toplanmışlardı. MGK'dan erken ayrılan müsteşar muzaffer bir komutan edasıyla gelmişti ekibinin karargahına. MGK'da geniş açıklamalar yaptığını, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere başbakandan, bakanlardan övgüler aldığını, Koçaş'ın isteklerinin artık kapanacağını anlatınca rakılar açıldı. Kadehler kaldırıldı. Tatlı bir kutlama başlamıştı ki kapı çalındı. Gelen Çankaya Köşkü'nde MİT görevlisi olan Kemal Çelik'ti. Gizli toplantı yerini bildiğine göre Sunay'ın yardımcısı da ekiptendi. Eğilip kulağına bir şeyler fısıldadı. Fuat Doğu'nun yüzünün rengi bir anda değişti. Haber toplantının ortalık yerine bomba gibi düşmüştü. Fuat Doğu'nun MGK'dan övgüler, teşekkürlerle ayrılmasından sonra rüzgarın yönü değişmiş, hükümetin önerisiyle görevine son verilmişti. Kadehler yeniden dolduruldu ama artık neşeden değil kederden içiyorlardı. Oracıkta alıverdiler mücadeleye devam kararını. Fuat Doğu'ya kara haber ertesi gün Sunay tarafından köşke çağrılarak verildi. Bir hastalık bahane ediver demişti Cumhurbaşkanı. Kaderin cilvesi mi yoksa Sunay'ın ağız alışkanlığı mı nedir? 12 Mart günü Demirel'e dendiği gibi ona darbeyi haber veren MİT müsteşarına da hastalık bahanesiyle ayrılması öneriliyordu. 5 yıl 4 ay süren bu ikinci müsteşarlık dönemi de biten Fuat Doğu, Lizbon Büyükelçiliğine atanmış, hazırlıklarını tamamlaması için bir ay süre verilmişti. MİT müsteşarı Doğu, Sunay'ın tavsiye ettiği bahaneyi bu 1-2 aya çıkarmak için kullandı. Yenilgiyi hemen kabul etmedi. Daha 2 ay yerinde kaldı ve gider ayak teşkilatı hem alttan hem de üstten karıştırmayı sürdürdü. Yine mektup, rapor ve belgeler uçuşmaya başladı. Bu imzasız raporlarda Başbakan Erim'den Çingen'e, Koçaş'tan Beria, Kara Osmanoğlu'ndan Raşel'in oğlu diye söz ediliyordu. Müsteşarın tayininin durdurulması için AP'den Ahmet Nusret Tuna ve CHP'den Kemal Satır gibi isimler araya girdi. Basında lehinde yazılar çıktı. Hepsi sonuçsuz kaldı. Bu arada Demirel, Fuat Doğu'ya AP'ye girmesi için teklifte bulundu. Devletten kopmayı düşünmediğini belirterek teklifi reddetti. Gün gelecek yine MİT'in başına geleceğini düşünüyordu. Dipnot: o günlerde bilmiyordu ama Fuat Doğu için artık MİT kapısı tamamen kapanmıştı. Yıllar sonra 1992 yılında torununu MİT'e sokmak için torpil aramak zorunda kalacaktı. Fuat Doğu bir yandan gidişini uzatmaya çalışırken bir yandan da yerine gelecek kişiyi aramış, taramış ve bulmuştu. Bir zamanlar MİT'te birlikte çalışmış olduğu Kor General Nurettin Ersin'in adı Fuat Doğu tarafından tek aday olarak getirildiği MGK'nın Temmuz sonundaki toplantısında kabul edildi. Fuat Doğu 23 Temmuz'da Lizbon'a gitti. Portekiz'de onu bir sürpriz bekliyordu. Çok sevdiği Hiram Abbas'ın gençlik ve boks arkadaşı Sami Onaran Lizbon'da başkatipti. 2 Ağustos'ta MİT'in başına Nurettin Ersin geldi. 2 Ağustos 1971'den 25 Temmuz 1973'e kadar müsteşarlık yapacak olan Nurettin Ersin, 1918 Gelibolu doğumluydu. Harp okulundan 1932'de mezun oldu. Ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1967'de 66. Tümen Komutanlığından MİT emrine atandı. Psikolojik Savunma ve İstihbarat Daire Başkanlıklarında bulundu ve aynı yıl tümgeneral oldu. Tekrar orduya döndü. 1971'de Kor General rütbesiyle MİT Müsteşarlığına atandı. Yardımcılığına da Tümgeneral Recep Ergun'u getirdi. Fuat Doğu gitmiş ama kavga bitmemişti. Çok yakında yeniden alevlenecekti. Çünkü Nurettin Ersin ekibi ayaklarının tozunu silmeden işe tasfiye ile başlamışlardı. Daha koltuklarına oturur oturmaz önlerine Fuat Doğu ekibinden oldukları belirtilen bir liste kondu. MİT'te tasfiye merkezden uzaklaştırılıp kızak görevlere göndermek anlamına gelirdi. Bu kişilere de aynı işlem yapıldı. Kurmay Albay Ferhat Başdoğan, Kurmay Albay Yaşar Okçu, Kurmay Albay Sabahattin Cip, Emekli Tümgeneral Fethi Ertem, Hakim Yüzbaşı İzzettin Cebe, Osman Barbarosoğlu, Raci Mete, Faik Kelican, Ali Ünal, Hüseyin Uyanık, Şahap Şar, Necmi Çetinelli. Dipnot: Cüneyt Arca Yürek, Darbeler ve Gizli Servisler, sayfa 178. Bu arada Müsteşar Yardımcısı Recep Ergun, Enver Altaylı'nın Sovyetolog olarak MİT'ten aldığı maaşı da kestirdi. Altaylı, Fuat Doğu tarafından Almanya'ya gönderilmiş ve Sovyetoloji araştırması yaptığı için teşkilattan 2000 mark alıyordu. Burada bir saptama yapmak gerekiyor. Fuat Doğu, Sovyetler Birliği'nin yumuşak karnı Türkiye Cumhuriyetlerini karıştırmak için CIA ekibiyle birlikte stratejiler belirliyor ve uygulamaya koyuyordu. Görünen o ki yeni MİT ekibinin böyle bir dış politikası yoktu. 1971 sonbaharı Erim hükümetinin krizlerle sarsılma dönemi oldu. Demirel ve AP dışarıdan destekledikleri hükümeti yıpratma mücadelesine girişmişlerdi. AP Eylül ayı sonunda kabinedeki bakanlarını çekmeye kalkışmış, Sunay ve Tağmaç'ın baskısıyla bundan vazgeçmişti. Bu arada Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığındaki askeri mahkeme 9 Ekim'de Deniz Gezmiş ve 16 arkadaşına idam cezası vermişti. Dipnot: Talat Aydemir'in anılarında 21 Mayıs darbesi sırasında hayatının bağışlanması için kendisine yalvardığını anlattığı Ali Elverdi, Bu Vatana Kastedenler adlı kitabında 21 Mayıs hareketini sinema sanatçısı Kartal Tibet'ten haber alır almaz radyo evini bastığını yazar. Ali Elverdi 1974'te emekli olduktan sonra AP'den Bursa milletvekili seçildi. Kasım 1998 başında kamuoyu Elverdi soyadını bir kez daha duydu. Ali Elverdi'nin yeğeni Şükrü Elverdi'nin Bursa'da işlenen Nesin Malki cinayetinin tetikçisi olduğu iddia ediliyordu. Başbakan Nihat Erim 27 Ekim'de Çankaya'ya çıkarak hükümetinin istifasını sundu ama istifa Sunay tarafından kabul edilmedi. 3 Aralık 1971 günü Başbakan Erim'in Bakanlar Kurulu'na haber vermeden AP'li Mesut Erez'i devlet bakanı olarak kabineye alması üzerine 11 bakan hükümetten istifa etti. Sadi Koçaş, Özer Derbil, Atilla Karaosmanoğlu, Hamdi Ömeroğlu, Atilla Sav, Şinasi Orel, Osman Olcay, Mehmet Özgüneş, Selahattin Babiroğlu, Ayhan Çilingiroğlu, Türkan Akyol. Yayınladıkları sert bildiride reformların yapılamamasından ve sıkı yönetim uygulamalarından şikayet eden bu bakanların istifası tarihe 11'ler olayı şeklinde geçti. 11'lerin istifasıyla Koçaş Doğu kavgasının ikinci kahramanı da sahneden çekiliyordu. Ama her ikisi de siyaset sahnesine ayrıldıktan sonra bile bu kavganın etkisinden kurtulamamışlardı. Fuat Doğu sonraki yıllarda Demirel'e mektuplar yazdı. Özellikle 1975'ten sonra tırmanan olaylara bakarak yeni bir darbenin gelmekte olduğu yolunda uyarılar yaptı. Yakın çevresinin belirttiğine göre bana düşmanlık edenleri Allah'a havale ediyorum diyordu. Dipnot: Fuat Doğu 7 yıl kaldığı Lizbon'da yaşadığı Portekiz darbesiyle ilgili bir de kitap yazdı. Kırmızı Karanfiller İhtilali. Halen 85 yaşında olan Fuat Doğu anılarını yazıyor. Koçaş ise 1978'de yayımlanan anılarında MIT'in bu hale getirilişinin baş günahlısı Sunay'dır. Allah taksiratını affetsin diyor. Kitabında saydığı suçların mahkemelerde hesap sormaya yetip de artacağını belirtiyor ve sözlerini şöyle bağlıyordu. Sağlığımda Türkiye'de bana bu fırsatı verecek bir devlet anlayışı gördüğüm gün gerçekten ülkemin geleceğine güvenle bakabilmek mutluluğuna ereceğim. Koçaş'ın anıları yayımlandığında aralarında Hiram Abbas'ın da bulunduğu Fuat Doğu taraftarlarının kitabı piyasadan toplamaya çalıştıkları öne sürüldü. Sadi Koçaş 12 Ocak 1998 tarihinde öldü. Ölünceye kadar beklediği o hesaplar sorulmadı. 7 Aralık 1971'de 2. Erim hükümeti kuruldu. SİHA pis işleri ihale ediyor. Türkiye hükümet bunalımını yaşadığı günlerde ABD Başkanı Nixon, 5 Kasım 1971 tarihinde gizli istihbarat servislerinin yeniden düzenlenmesi kararını açıkladı. Elektroniğin yani teknolojik istihbaratın artık James Bond tipi istihbarat ajanlarının dönemini sona erdirdiğini belirten Nixon, eski tip ajanların yerlerini artık mühendislerin ve bilimsel araştırmalar yapan bilim adamlarının alması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı'nın bu kararı almasındaki en önemli nedenlerden biri de SİHA'nın özellikle Güneydoğu Asya olmak üzere birçok yerde başarısız olmasıydı. SİHA özellikle Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde istihbarat toplamaktan çok söz konusu ülkenin iç işlerine müdahale edip siyasal gelişmeleri etkilemekteydi. Newsweek dergisi 22-11-1971, SİHA'nın 1965 yılına kadar sürdürdüğü yöntemleri artık değiştirmeye başladığını haber veriyordu. 1965 yılına kadar SİHA'nın temel birimi yabancı bir ülkedeki görevli ajanıdır. Bu ajan o ülkenin gazetecilerine rüşvet yedirip Amerika lehindeki yazıları yayınlatmakta yahut bir gün kullanabilecek siyasal hareketlere sessizce para yardımı yapmaktadır. SİHA'nın adamları bulundukları ülke vatandaşlarının özel hayatını ve önemlerini incelemekte, şantaj yahut rüşvet yoluyla kimleri ajan olarak kullanabileceğini araştırmaktadır. Zaman zaman SİHA'nın daha cesur girişimleri olmuştur. Bunların bazıları artık bilinmektedir. 1953'te Tahran'da düzenlenen ve Şah'ı tekrar iktidara getiren hükümet darbesi, zengin petrol kaynaklarını Ruslardan uzak tutabilmiştir. Guatemala'daki solcu hükümeti deviren 1954 ayaklanması SİHA tarafından düzenlenmiştir. Daha sonraları çeşitli pis görevlerin yerine getirilmesi SİHA başkalarına bırakmış, başkalarını kullanmıştır. SİHA darbe kapasitesini kaybetmiş değil tabii. SİHA'nın pis görevlerin yerine getirilmesini başkalarına bıraktığı bu yeni strateji birçok ülke gibi Türkiye'yi de 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşadığı kan, şiddet ve gözyaşı dolu bir döneme sokacaktı. Siyah dilinde dirty action yani kirli harekat denilen bu işlerin bırakıldığı Türkiye'deki başkaları zaten bir süredir görev başındaydılar. 11'lerin istifasından az önceydi. Kasım ayı sonlarına doğru tüm General Memduh ünlü Türk eski dostu Sadi Koçaş'ı aradı. İstanbul'a tayin edildiği için veda etmek istemişti. Koçaş bu mevsimsiz tayine şaşırıp hayrola diye sorunca ünlü Türk Sayın Genelkurmay Başkanı İstanbul'da çalışmamı emrettiler. Birinci ordu karargahında olacağım kesin yerini ben de bilmiyorum yanıtını veriyordu. Ünlü Türk Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın emriyle birinci orduda yani Faik Türü'nün yanında kesin yerini bilmediği bir yere gidiyordu. Tıpkı bir süre sonra gözaltına alınmalarını emredeceği kişilerin bilmedikleri bir yere götürülmeleri gibi. Komutanın da tutukluların da neresi olduğunu geldikten sonra öğrenecekleri bu yer, MIT'in İstanbul'daki gizli sorgulama merkezlerinden biri olan Ziver Bey'deki Zihni Bey Köşkü'ydü. 29 Kasım akşamı THKPC'nin 5 lideri tutuklu bulundukları Maltepe Askeri Cezaevinden kaçtı. Mahir Çayan, Cihan Alttekin, Ömer Ayna, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz bir ay çalışarak kazdıkları tünelden hapishane dışına çıkmışlardı. Hem nasıl kaçtıklarının hem de şimdi nerede saklandıklarının araştırılması gerekiyordu. Peki ama kim arayacaktı kaçanları? Evet, iyi tahmin ettiniz. Hiram Abbas ve arkadaşları yine sahnedeydiler. Ünlü Zihni Bey Köşkü'nde ve Ankara'dan bu işler için özel olarak getirtilmiş olan tüm General Memduh Ünlü Türk'ün emrinde sıkı yönetim, emniyet ve MIT işbirliğinde. THKPC liderleri tutuklanıp Maltepe'ye götürülür götürülmez cezaevindeki bazı görevlilerle ilişki kurdular. Bir kısmını örgüte çekmeyi başardılar. Bunlardan biri de Teğmen Fuzuli yazıcıydı. Örgüt mensuplarından Ulaş Bardakçı genç Teğmen'in kadın tutuklulardan Rüçhat Manas'a duygusal bir yakınlık duyduğunu fark etti ve onunla görüşmeye başladı. Teğmen yazıcıyı etkilemek üzere Mahir Çayan'ın kayınbiraderi ve örgüt militanı Yüzbaşı Orhan Savaşçı'yı devreye soktular. Böylece Teğmen yazıcı onlara hem dışarıyla bağlantıda kuryelik yapmıştı hem de kaçma planına yardımcı oldu. Hapishanenin ve zırhlı birliğin planlarını temin ederek tünelin nereden nereye kazılacağının saptanmasını sağladı. Ama Teğmen Fuzuli yazıcı ilişkisini saklayamadı. Cezaevi yönetimine tutuklulardan Rüçhan Manas'la evlenmek istediğine ilişkin bir dilekçe verince 4 Kasım'da görev yeri değiştirildi. Sonra da cezaevi tüzüğüne aykırı davranıştan Selimiye'de gözaltına alındı. Yani Çayanlar kaçtığı sırada artık Maltepe'de değildi. Kaçma olayını soruşturanlar arasında Hiram Abbas ekibinden Mehmet Eymür de vardı. Çok çalışıyorduk, Çayan ve arkadaşları kaçmışlardı. Ankara'dan gelen Memduh Ünlü Türkpaşa olayın soruşturulmasıyla görevliydi. Teşkilattan İstanbul Daire Başkan Yardımcısı YS Albay, Yaşar Savaş ile beni bu soruşturma ekibinde görevlendirdiler. Dipnot, Mehmet Eymür analiz, sayfa 58. Eymür'ün YS rumuzuyla sözünü ettiği Yaşar Savaş hakkında Talat Turhan şunları yazmaktadır. 12 Mart'tan sonra teknik sorgulama ekibinde görev aldığını ikrar eden Ulaştırma Albay Yaşar Savaş, Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği dilekçesinde Ankara Merkez Komutanı Tevfik Türüngün, Orgeneral Mehmet Tağmaç ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan külliyetli paralar alıp üzerine oturduğunu belirtmiştir. Bomba davası savunma cilt 1 sayfa 122. Tevfik Türüngün Kızıltepe olayından önce Ünye ve Fatsa'da yapılan operasyonlarda da çok para harcadığı söylendi. Ünye'de tutuklananlardan avukat Şener Şadi TBMM'ye verdiği dilekçesi de şöyle yazdı. Samsun Bölge Jandarma Komutanı Albay ile tüm General Tevfik Türün tarafından bizzat işkence yapıldı. 100 bin lira para dahi teklif edildi. Faik Türün'ün akrabası olan Tevfik Türün, sıkı yönetimin kaldırılmasından sonra hakkında çıkan söylentiler üzerine Ankara Merkez Komutanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Mehmet Kemal, 12 Mart, Öfkeli Generaller ve İşkence, sayfa 271. Hiram Abbas ve ekibi artık İstanbul Bölge Başkanı, Turan Deniz'in denetiminden çıkmışlar, 644 sayılı MIT yasasına aykırı bir biçimde Türün Ünlü Türk hiyerarşisi altında çalışıyorlardı. Sorgulama ekibi zırhlı birlikteki Erden subayına kadar hepsinin sicillerini inceledi, tutuk evinde görevli bütün subay ve erlerle teker teker mülakat yaptı ama bir sonuç alamadı. Kaçış sırasında Selimiye'de tutuklu bulunduğu için kimsenin aklına gelmeyen Teğmen Fuzuli yazıcı Mehmet Eymür'ün aklına geldi. Cezaevine verdiği evlilik dilekçesini görmüştü. Sıkı yönetim komutanı Faik Türün'den ve MIT Bölge Başkanı Turan Deniz'den izin alınarak Teğmen Fuzuli yazıcı Ziver Bey'de sorguya alındı. Ve günler süren sorgulama sonunda Mehmet Eymür tarafından konuşturuldu. Elde ettiği bu başarı nedeniyle üstlerinden çok fazla övgü alan Mehmet Eymür, Fuzuli yazıcıyı konuşturmuş olmaktan öylesine keyiflenmiştir ki, kitabında bu sorguyu en ince ayrıntılarına kadar tam 4 sayfa ballandıra ballandıra anlatır. Örneğin şöyle, o gece genç Teğmen nöbetçiydi, hücrelerin dışında oturduğu yerden hücreye bakarken Rüçhan Manas ile göz göze geldiler. Genç Teğmen etkilenmiş, içinde bir şeyler kıpırdanmaya başlamıştı. O günkü göz göze bakışma kısa bir süre içinde Teğmen'in Rüçhan Manas'a bağlanmasını sağlamış, karşılıklı sohbet, sarılma ve öpüşmeler nöbetçi subay odasına konulan bir yatak ile neticelenmişti. Teğmen askeri birlik içindeki cezaevinde Rüçhan Manas'la ilişkisini iyice ilerletmişti. Cezaevine rakılar getirtiliyor, çiğ köfteler yapılıyordu. Dipnot Mehmet Eymür analiz sayfa 61. Ziver Bey de verdiği kendisini suçlayan ifadeler yüzünden Teğmen yazıcı, THKPC davası iddianamesinin 598. sayfasında şöyle yer aldı. 84 sanık emekli topçu Teğmen Fuzuli yazıcının muhafazasına memur olduğu tutuklunun kaçmasını kolaylaştırmak ve fesat heyetinin varlığını bildiği halde derhal hükümete haber vermemek suçunu işlediği sabit görüldüğünden fiiline uyan TCK'nın 151.1 maddesinin ... MİT'in sıkı yönetim emrinde sorgulama yapma kanunsuzluğu Ankara'da da yürütülüyordu. İşkenceli sorgulamaların yapıldığı yerler İstanbul'a oranla biraz daha yaygındı. Emekli bir MİT mensubunun bize anlattığına göre Yeni Mahalle MİT merkezinin altındaki sorgu odaları, Atatürk Orman Çiftliği'nde MİT'e tahsis edilmiş olan Marmara Köşkü, Atatürk Orman Çiftliği Bira Fabrikası ile Çimento Fabrikası arasında Telsiz Tamirhanesi adı altındaki sorgulama odası ve bunlara Uğur Mumcu'nun ekledikleri. Dipnot, şu kontur gerilla Cumhuriyet 7 Aralık 1992. Bahçeli Evler'deki eski Gönen Koleji ve Mamak Muharebe Okulu'ndaki radyo evinin altındaki odalar. Dipnot, Soner Yalçın'ın notu. 9 Temmuz 1993'te Hasan Yalçın'la birlikte bir dönem MİT'in Ankara'daki en önemli sorgucularından olan Engin Ata Ünal'ın Ankara Batıkent'teki evine gittik. MİT görevlisi Ata Ünal 12 Mart darbesi sonrasında Ankara'da kurulan işkence merkezinde Hasan Yalçın'a günlerce işkence yapmıştı. Haber şuydu, işkenceye uğrayanla işkencecisi yıllar sonra buluşmuştu. Bu Türkiye'de ilk kez oluyordu. MİT'ten emekli olan Ata Ünal alkol bağımlısıydı. MİT'in kendisini sürekli takip ettirdiğini ve bir trafik kazası süsüyle öldürüleceğini iddia ediyordu. Ruhsal durumu son derece bozulmuştu. MİT'e nasıl girdiğini şöyle anlattı. Giriş tarihimi hiç unutmuyorum. 30 Nisan 1970. Mülkiye'yi bitirmiştim. Gülveren Lisesi'nde öğretmenlik yapıyordum. Bir gün Ankara Kızılay'da yolda yürürken iki kişi koluma girdi. Teklif ettiler, kabul ettim. 1979'da MİT'ten ayrıldım. Başbakanlıkta ve Maliye Bakanlığı'nda müşavirlik yaptım. 14 Nisan 1988'de emekli oldum. Aydınlık Gazetesi bu görüşmeyi dizi halinde yayımladı.